bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır.
Genç Werther'in Acıları, Johann Wolfgang Goethe, Cumhuriyet Yayınları, Dünya Klasikleri dizisi, Haziran 1999. Türkçe'ye çeviren Yüksel Pazarkaya. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Müberra Ellaltıoğlu. Hümanizma ruhunu anlama ve duymada ilk aşama, insan varlığının en somut anlatımı olan sanat yapıtlarının benimsenmesidir. Sanat dalları içinde edebiyat, bu anlatımın düşünce öğeleri en zengin olanıdır. Bunun içindir ki, bir ulusun, diğer ulusların edebiyatlarını kendi dilinde, daha doğrusu kendi düşüncesinde yinelemesi, zeka ve anlama gücünü o yapıtlar oranında artırması, canlandırması ve yeniden yaratması demektir. İşte çeviri etkinliğini biz bu bakımdan önemli ve uygarlık davamız için etkili saymaktayız. Zekasının her yüzünü bu türlü yapıtların her türlüsüne döndürebilmiş uluslarda, düşüncenin en silinmez aracı olan, yazı ve onun mimarisi demek olan edebiyatın, bütün kitlenin ruhuna kadar işleyen ve sinen bir etkisi vardır. Bu etkinin birey ve toplum üzerinde aynı olması, zamanda ve mekanda bütün sınırları delip aşacak bir sağlamlık ve yaygınlığı gösterir. Hangi ulusun kitaplığı bu yönde zenginse o ulus, uygarlık dünyasında daha yüksek bir düşünce düzeyinde demektir. Bu bakımdan çeviri etkinliğini sistemli ve dikkatli bir biçimde yönetmek, onun genişlemesine, ilerlemesine hizmet etmektir. Bu yolda bilgi ve emeklerini esirgemeyen Türk aydınlarına şükran duyuyorum. Onların çabalarıyla 5 yıl içinde, hiç değilse devlet eliyle 100 ciltlik, özel girişimlerin çabası ve yine devletin yardımıyla, onun 4-5 katı büyük olmak üzere zengin bir çeviri kitaplığımız olacaktır. Özellikle Türk dilinin bu emeklerden elde edeceği büyük yararı düşünüp de, şimdiden çeviri etkinliğine yakın ilgi ve sevgi duymamak, hiçbir Türk okurunun elinde değildir. 23 Haziran 1941, Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel. Sunuş. Cumhuriyetle başlayan Türk aydınlanma devriminde, dünya klasiklerinin Hasan Ali Yücel öncülüğünde dilimize çevrilmesinin kuşkusuz önemli payı vardır. Cumhuriyet gazetesi olarak, Cumhuriyetimizin 75. yılında bu etkinliği yineleyerek Türk okuruna bir aydınlanma kitaplığı kazandırmak istedik. Bu çerçevede 1940'lı yıllardan başlayarak Milli Eğitim Bakanlığı'nca yayınlanan dünya klasiklerini okurlarımıza sunmaya başladık. Büyük ilgi gören bu etkinliği Milli Eğitim Bakanlığı'nca yayınlanmamış, ancak aydınlanma devrimi yarıda kalmasaydı yayınlanacağına kesinlikle inandığımız dünya klasiklerini de katarak sürdürüyoruz. Cumhuriyet. Aydınlanmanın romanı. Genç Werther'in acıları üzerine birkaç düşünce. Goethe 28 Ağustos 1999 günü 250 yaşında olurken, onun dünya çapındaki erken ününün ilk temel taşı olan Genç Werther'in Acıları romanının ilk basımının üzerinden de tam 225 yıl geçmiş bulunuyor. Goethe romanını 1774 yılının Şubat-Mayıs ayları arasında yazdı. Aynı yılın güzünde ilk kez yayımladı. Okurlar üzerinde beklenmedik yoğunlukta etki yaratan roman, kısa sürede birçok Avrupa diline çevrildi. Aynı etkiyi diğer dillerin okurları üzerinde de bıraktı. 18. yüzyıl Almanya'sında bireysel özgürlüğün gündeme geldiği 70'li yıllarda, bireyin duygusu gündemin ağırlıklı maddesiydi. Fransa ve İngiltere gibi Avrupa ülkelerinin siyasal örgütlülük ve ulusal birlik, toplumsal gelişmişlik ve ekonomik kalkınma açısından çok gerisinde bulunan, siyasal birliği olmayan Almanya, sanat, edebiyat ve felsefe alanlarında bütün Avrupa'da öne fırlayarak, feodal toplumdan burjuva toplumuna, uyruktan yurttaşa, yığınlıktan bireyliğe geçiş sürecinin sanat ve düşün alanındaki önderliğini üstlenmiştir. Werther işte böyle bir sürecin ilk romanı olarak henüz 25 yaşındaki Goethe'ye Almanca'nın ve Almanya'nın sınırları ötesinde ün kazanmanın kapılarını da ardına kadar açmıştır. Bireysel özgürleşme ve aydınlanma sürecinin romanı olan Werther, günümüze dek etkisinden ve öneminden hiçbir şey yitirmedi. Genç Goethe, hem kendisinin hem yakın çevresindeki kişilerin çarpıcı duygusal yaşantılarından yararlanmıştır Werther'i yazarken. Ama bütün eleştirmenlerin ve yazın bilimcilerin saptadıkları ve kanıtladıkları gibi bu yaşantılardan yola çıkarak eksiksiz bir kurgu ve roman yapısı ortaya koymuştur. Romanın yayımlanmasından yaklaşık 10 yıl sonra arkadaşı Eckermann'a Werther'in kendi yaşantılarıyla ilişkisini şu sözlerle belirtir. Parmaklarımın ucunda yanarak beni sıkıntıya sokan bireysel, çok yakın ilişkilerdi. Bunlar beni sonunda Werther'i ortaya çıkaran ruh durumuna soktu. Yaşamış, sevmiş ve çok acı çekmiştim. Lahn Irmağı kıyısındaki Wetzlar kentine gelen genç Goethe, 9 Haziran 1772 günü gittiği Wolpertshausen'deki baloda Lotte Baff ile tanıştı. Lotte Baff, 19 yaşında olup 4 yıldır kendisinden 11 yaş büyük elçilik yazmanı Johann Christian Kestner ile nişanlıydı. 1772 yılının yaz aylarında Lotte Baff'a duyduğu aşk daha sonra Werther romanının kıvılcımı olacaktı. Romanda önemli bir yeri olan veda izleyi de Goethe'nin aynı yılın 10 Eylül günü Lotte ile Kestner'e vedasından kaynaklandı. Bu veda sırasında da Goethe, romanın birinci bölümünün sonunda doruk oluşturan ayrılık ve öbür dünyada yeniden buluşma üzerine konuşmuştu. Romanın ikinci bölümünün sonunda Werther'in kendini öldürmesi de böylece birinci bölümün sonundaki bu veda konuşmasına bağlanıyor. Zira Werther, Lotte ile öbür dünyada buluşacağından emin ve bu amaçla intihar ediyor. Goethe, 11 Eylül sabahı bir daha veda etmeden Wetzlar'dan ayrılır, yolda Ehrenbreitstein kasabasında Laroche ailesini ziyaret ederek ailenin 16 yaşındaki kızı Maximilian ile tanışır. Oradan Frankfurt'a dönerek avukat olarak çalışmaya başlayan Goethe, tam Lotte'ye aşkını unutmaya çalışırken Wetzlar'dan aldığı bir haber kendisini allak bullak eder. Leipzig'te öğrenim yıllarından tanıdığı Wolpertshausen'daki baloda yeniden karşılaştığı arkadaşı, elçilik uzmanı Jerusalem, evli bir kadına aşkı yüzünden kendini öldürmüştür. Goethe, bu intiharla ilgili olarak Kestner'den ayrıntılı bilgi ister. Kestner gereken bilgileri Kasım ayında Goethe'ye yazar. Kestner ile Lotte, 4 Nisan 1773 günü evlenirler ve Hanover'e taşınırlar. Çiftin nikah yüzüklerini Frankfurt'tan alıp gönderen Goethe'nin evlilik gerçekleştikten sonra bundan haberi olur. Temmuz 1773 tarihinde de Bayan Laroche, kızı Maximilian ile Frankfurt'ta Goethe'lere konuk olur. Ancak bundan 6 ay kadar sonra 9 Ocak 1774 tarihinde Maximilian Frankfurtlu tecimen Peter Anton Brentano ile evlenir ve bu evlilikten Alman edebiyatının önemli adlarından Bettina ve Clemens Brentano doğar. Evleri de Alman romantik akımının beşiği olur. Böylece Goethe ikinci kez eğilim gösterdiği bir kızın başkasıyla evlenmesini yaşar. Kendi kıskançlığının yanı sıra kocanın ona karşı kıskançlığının da deneyimini derinden duyumsar. 1 Şubat'ta yazmaya başlayıp çok kısa bir süre içinde Mayıs ayında tamamladığı Werther romanının dış çatısı bu yaşantılardan oluştu. Ama yaratılan yapıtla yaşantılar arasında daha başka bir bağlantı kurmak olası değil. Zira ortaya gerçekten baştan sona en sağlam biçimde tasarlanmış bir kurguyla bir yazın yapıtı çıkmıştır. Kurguyu oluşturan Werther'deki mektuplar, Goethe'nin 1772 yılında gerçekten yazdığı mektuplarla karşılaştırıldığı zaman, yaşamla yazınsal kurgu arasındaki ayrım ve sanatlaşma süreci görülür. Genç Werther'in Acıları romanıyla Goethe, dünya edebiyatının en etkili, en ünlü yapıtlarından birini henüz 25 yaşındayken verdi. Etkisi böylesine doğrudan olan az sayıda yapıt vardır dünya edebiyatında. Romanı okuyan bazı kişiler, roman kahramanı Werther'in etkisi altında kalarak, yalnızca Almanya'da değil, romanın çevrildiği başka ülkelerde de intihar etmişler ya da intihara kalkışmışlardır. Ama romanın okur üzerindeki büyük etkisi, konusuyla olaylar dizisinden ziyade Goethe'nin dilinden kaynaklanmaktadır. Bir yandan ev, aile, arkadaşlık ilişkileri, köylü, hizmetçi gibi insanların günlük yaşamları günlük bir dille anlatılırken, bir yandan Werther'in tutulduğu aşk ummaları, coşku ve heyecanları, öfke ve sıkıntıları, duygu ve düşünce dorukları, müthiş bir söyleyiş ve anlatış tırmanışına geçiyor. Zaman zaman bu tırmanışın sonu gelmiyor. Dil ve anlatım duygulara, coşkulara, umut ve düş kırıklıklarına, öfke ve kızgınlıklara aynı hızla ayak uyduramıyor, tümce tıkanıyor, kopuyor ama okuru kendi sezgi ve imgelem gücüyle algılamanın kesildiği yerden öteye anlamı ulatmaya götürüyor. Goethe'nin dil ve anlatım zenginliğinin yanı sıra, anlatım öğeleriyle dokuma ve kurgulamayı da dahiyane bir ustalıkla başardığını görüyoruz bu gençlik romanında. Werther romanını Alman aydınlanmasının bir ürünü olarak değerlendiren George Lucas, bu romanın yayımlanır yayınlanmaz dünya çapında ünlenmesiyle Alman aydınlanmasının Avrupa'da öne çıktığını belirtiyor. Aydınlanmanın özü akılcılık, akılcılık ise birey olmakla olası. Lucas, aydınlanmada aklın özü nedir sorusuna şöyle karşılık veriyor. Aklın özü açıkça dinin, ilahiyatın bulaştığı felsefenin, feodal mutlakiyet kurumlarının, feodal dinsel erdem koşullarının ve benzeri ödünsüz eleştirisinde yatmaktadır. Aydınlanmanın neden ve sonuçları arasında Burjuva devriminin kesinlikle yer aldığını saptayan Lucas, genç Goethe'nin Schiller'in anlayışına göre de devrimci olmadığını ama geniş bir tarihsel anlamda Burjuva devriminin temel sorunlarıyla içsel bağlantısı anlamında, genç Goethe'nin yapıtlarının Avrupa aydınlanma hareketinin Büyük Fransız devriminin ideolojik hazırlığının doruklarından biri olduğunu söylüyor. Goethe'nin temel bir ilkesi var. İnsanın sözle ya da eylemle ya da başka bir yoldan ortaya çıkardığı her şey, onun bütün güçlerinin birleşiminden kaynaklanmalıdır. Her tekillik sakattır, diyor. Lucas, Werther'in yazınsal ana içeriğinin bu ilkenin gerçekleştirilmesi, bunun gerçekleştirilmesinin karşısındaki iç ve dış engellerle savaş olduğunu belirterek, estetik açıdan bu savaşın kurallara karşı verildiğini saptıyor. Aydınlanmaya göre de kurallar insanlar için yapılır, yoksa insanı kurallara köle etmek için değil, yasalar da öyle. Lucas'a göre, Werther'deki erdem sorunları hep bu savaşın çerçevesinde işlenmektedir. Goethe, yaşlılık yıllarında intihar hakkını da kurallara ve dogmalara başkaldırı, devrimsel tavır olarak niteler. Lucas da Goethe'nin bu açıklamasına gönderme yaparak bu hakkı istemenin Montesquieu'ye dayandırılmasını Werther ile aydınlanma bağıntısı açısından çok ilginç olarak değerlendiriyor. Kurallarla ve dogmalarla insan için savaşım, hümanist ideallerin gerçekleştirilmesi açısından genç Goethe'de halkçılık eğilimiyle iç içedir, diyen Lucas, Werther üzerine şu saptamayı yapıyor. Bütün Werther, Burjuva devriminin hazırlık sürecinde yine insana, Burjuva toplumunun gelişmesinin ortaya çıkardığı insanlaşmaya, her yönde edim için insanın uyanışına inandır ve aynı zamanda trajik olarak batmaya yargılı. Bu yeni insanın canlandırılması sürekli olarak sınıflı toplumla ve dar kafalılıkla dramatik bir çatışma içinde oluşur. Lucas, Werther'in dünya yazınındaki yerini belirlerken, bunu geçici aşırı, abartılı bir duygusallık olarak değerlendirmenin yanlış bir kısıtlama olacağını vurgular. Gelenekçi eleştirmenleri eleştirir aynı zamanda. Lucas için Werther çok daha önemli bir yere sahip. Werther'deki halkçı hümanist başkaldırı, Fransız devriminin hazırlık sürecinde Burjuva ideolojisinin en devrimci anlatımlarından biridir. Werther'de genç Goethe'nin her yönden gelişmiş özgür insan için Goethe ve Prometheus fragmanıyla Faust'un ilk tasarımlarında ve benzerinde dile gelen çabaların birleşmesidir. Goethe'yi Richardson ve Rousseau'nun yanında, Fielding ile Goldsmith'in de uzantısında gören Lucas, Werther'in 18. yüzyılın büyük gerçekçi eğilimlerinin sanatsal birleşimini sunduğunu savunarak, romanın dünya çapındaki başarısını da Burjuva devrimi çizgisinin yazınsal bir başarısı olarak değerlendiriyor. Homeros'un öğrencisi olarak gördüğü genç Goethe, Werther ile yalnızca 18. yüzyıl yazınının doruklarından birini yaratmakla kalmıyor, Lucas'a göre aynı zamanda 19. yüzyıl gerçekçiliğinin de öncüsü oluyor. Balzac ve Stendhal, Werther'deki gerçek eğilimleri sürdürüyorlar, diyor. İnsanın kişilik sahibi olması süreci elbette çelişkisiz ve pürüzsüz yürümüyor. Bir aşk çelişkisi içinde genç Goethe, bireyin kişilik kazanma kavgasındaki büyük sorunları da romanın örgüsüne organik olarak katıyor, yine Lucas'ın saptamasıyla. Bu aşk çelişkisiyle Goethe, daha da öteye giderek, kişilik geliştirme ile burjuva toplumu arasındaki derin çelişkileri de ortaya seriyor. Facianın kaynağı da zaten bu Lucas'a göre. Lotte bir burjuva kadını, yetenekli ve saygın bir adamla evliliğine sıkı sıkıya bağlı kalarak kendi tutkusundan ürküp sendeliyor. Ve Lucas'tan bir son saptama. Goethe kendi döneminin yaşamını bütün çatışmalarıyla birlikte bu aşk trajedisinde yoğunlaştırdığı için Werther'in Acıları dünya edebiyatının en büyük aşk romanlarından biridir. Birkaç sözde bu çeviriye ilişkin. Werther'i Cumhuriyet için çevirmekte olduğumu açtığım, kültür adamı bir Alman dost, kuşku duyan bir bakışla "Nasıl becereceksin Goethe'nin o tümcelerini çevirmeyi?" demeye getirdi. %100 haklıydı. Ben de yazarının 250. doğum yıl dönümünde ve yazılışından ilk basımından 225 yıl sonra Werther'i yeniden çevirmenin, Goethe'nin dil zenginliğinin yanı sıra biçem özelliklerinin de günümüz Türkçesinde elden geldiğince yansıtılmasıyla bir anlamı olacağını düşünüyordum. Goethe'nin anlatım özelliklerini ve tümce yapılarını olduğu gibi korumaya çalıştım. Yoksa bazı upuzun tümceleri daha kısa birkaç tümceyle vermek benim de işimi çok kolaylaştırırdı. Ama 18. yüzyıldan bugüne dek Almanca okuyanlar o tümceleri okuyup hala etkilendiklerine göre Türkçe'de de aynı sonuç niçin alınmasın diye bir çabaya kalkıştım. Tümce yapılarını korurken Goethe'nin özel noktalama imlerini de çeviride yansıttım. Özellikle tümce içinde değiş ve anlatış biçeminin ve mektup türünün sonucu olarak ünlem imleri kullanıp aynı tümceyi küçük harfle sürdürüyor Goethe. Bu ve bunun gibi küçük yazımları ve diğer yazım özelliklerini kolladım. Ayrıca 18. yüzyılda yazılmış bu roman, özgün dilinde günümüzde de okunuyor. Bu yüzden Türkçe'ye çevirirken elbette günümüz Türkçesi hedef değil. Ama günümüz Türkçesinde kullanılan bazı eskicil sözcük ve kavramla romanın oluştuğu döneme hafiften imsel gönderme amaçlandı. Oysa örneğin romanın sonuna doğru yer alan Osyan metni, Arı Türkçe ile roman içinde ayrı bir metin olarak da ortaya çıkarılıyor. Yüksel Pazarkaya, Mayıs 1999. Zavallı Werther'in öyküsüyle ilgili olarak bulabildiğim her şeyi özenle topladım ve burada size sunuyorum. Bunun için bana şükran duyacağınızı biliyorum. Onun anlığına, benliğine, sevginizi ve hayranlığınızı, yazgısınaysa gözyaşlarınızı esirgeyemezsiniz. Ve sen, aynı onun gibi tutkulu istem duyan sevgili can, onun acısından avuntu bul ve ister tecelli olsun, ister kendi suçun yüzünden, kendine daha yakın birini bulamazsan bu kitapçığı dost edin. 1. Kitap 4 Mayıs 1771. Ne mutluyum gitmekten. Can dost, insan kalbi ne tuhaf. Öylesine sevdiğim senden hiç ayrılamazken, seni bırakıp da yüreği hoş olmak. Diğer bütün ilişkilerim, benimki gibi bir yüreği korkutmak için yazgının cilveleri değil miydi? Zavallı Leonor, yine de ben suçsuzdum. Kız kardeşi kendince çekimiyle gönlümü hoşça eğlendirirken, bu zavallı yürekte bir tutkunun kıvılcımlanması karşısında elimden ne gelirdi? Yine de, salt suçsuz muyum? Ben de onun duygularını beslemedim mi? Bizi hiç gülünçlüğe düşmeden öylesine çok güldüren doğanın, o pek sahih anlatımlarıyla kendim gönenmedim mi? Ben yapmadım mı? Hey, insan ne ki? Kendinden yakınabiliyor. İstiyorum sevgili dost. Sana söz veriyorum. Daha iyi olmak istiyorum. Yazgının bize sunduğu bir parça kötülüğü, hep yaptığım gibi artık geviş getirip durmak istemiyorum. Geçmişi geçmişte bırakmak ve şimdinin tadını çıkarmak istiyorum. Elbette haklısın. Kuzum, niçin böyle yaratıldıklarını Tanrı bilir. Ama insanlar düşlem güçlerini umursamaz şimdilerine katlanmaktan çok, geçmiş kötülüklerin anılarını çağrıştırmak için böylesine zorlamasalardı, aralarındaki acılar daha ufak olurdu. Anneme işini en iyi biçimde yürüttüğümü ve buna ilişkin haberi ilk fırsatta ulaştıracağımı söylersen iyi edersin. Teyzemle konuştum ve bizde söze edilen o kötü karıyı bulmadım onda. Çok iyi yürekli, neşeli ve hararetli bir kadın. Miras payının alıkonmasına ilişkin annemin yakınmalarını ona anlattım. O da bana hangi durum ve koşulda tamamını vermeye hazır olduğunu söyledi, istediğimizden de fazlasını. Kısacası, bu konuda şimdi yazmak istemiyorum. Anneme her şeyin iyi olacağını söyle. Ve sevgili dostum, bu ufak işle ilgilenirken, dünyayı hile ve kötülükten çok, belki yanlış anlamaların karıştırdığını gördüm. Hiç değilse, hile ve desise daha seyrek görülüyor. Burada aslında keyfim pekala yerinde. Bu cennet köşede yalnızlık kalbime merhem ve bu gençlik mevsimi, sıkça ürperen yüreğimi bütün gürlüğüyle ısıtıyor. Her ağaç, her çalı bir çiçek demeti ve insan. Bu güzel kokular denizinde süzülmek ve bütün besinini oradan toplamak için mayıs böceği olmak istiyor. Kentin kendisi hoş değil ama çepçevre doğanın tanımsız güzelliği. Bu da Kont von Meyi bahçesini en güzel çeşitlemeler içinde birbiriyle kesişerek şirin vadiler oluşturan tepelerden birinde kurmaya yöneltmiş. Bahçe basit ve insan buraya girer girmez bir bahçıvanın bilimsel yöntemle değil de tasarımı burada kendini dinlemek isteyen duyarlı bir yüreğin yaptığını sezinliyor. Onun da benim de en sevdiğimiz yer olan yıkık köşkçükte merhum için epeyce gözyaşı döktüm. Yakında bahçenin sahibi olacağım. Bahçıvan bana karşı yalnızca şu birkaç gündür iyi davranıyor. Onun için de kötü olmayacak. 10 Mayıs günü. Bütün gönlümle tadını çıkardığım tatlı bahar sabahları gibi şahane bir şenlik bütün ruhumu sardı. Benimki gibi ruhlar için yaratılmış bu yörede yalnızım ve yaşamımdan sevinç duyuyorum. Öylesine mutluyum, dostum, böyle erinç içinde varlık duygusuna büsbütün dalmış olmaktan sanatım rahatsız. Şimdi resim yapamam, bir çizgi bile çizemem ama hiçbir zaman şu anlarda olduğumdan daha büyük ressam olmadım. Çevremdeki şirin vadi buharlanıp, tepede duran güneş ormanın geçit vermez karanlığına abanırken, yalnızca tek tük ışınlar benim kutsal yerime kaçınca, ben de aşağıya doğru akan derenin kıyısında uzun otlara uzanıp, toprakta binbir çeşit ot beni bir tuhaf edince, otların arasındaki küçük evrenin kaynaşmasını, sivrisinekçiklerin, kurtçukların, akıl sır ermez sayısız biçimlerini kalbimin yakınında duyumsayınca ve bizi kendince yaratan yüce varlığın huzurunu, bizi sonsuz hazla boğarak uçurtup koruyan yüce sevenin esimini duyumsayınca dostum, sonra gözlerimin etrafı alacalaşıp da çepçevre dünya ve gökyüzü, bir sevgilinin endamı gibi, bütün ruhumda sükuta varınca, o zaman sıkça özlem duyarak düşünüyorum. Ah, içinde dolu dolu sımsıcak yaşayanı bir ifade edebilsen, ona kağıt üzerinde nefes verebilsen, bu ruhunun aynası olsa, sonsuz Tanrı ruhunun aynası olduğu gibi, dostum, ama bu beni mahvediyor. Bu görünümlerin ihtişamının şiddeti altında yok oluyorum. 12 Mayıs günü. Yanıltıcı ruhlar mı bu yörede uçuşuyor, yoksa kalbimdeki sıcak ilahi hayal gücü mü bana çepçevre her şeyi cennet gibi yapıyor bilmiyorum. Hemen her yerin önünde bir kaynak var, beni büyüleyen bir kaynak, tıpkı kız kardeşleriyle Melusin gibi. Ufak bir tepeden aşağıya inince bir kubbeyle karşılaşıyorsun. 20 kadar merdiven, aşağıda mermer kayadan en berrak suyun aktığı yere iniyor. Yukarıda çevreleyen küçük duvar, alanı çepçevre saran yüksek ağaçlar, yerin serinliği, bütün bunlarda bir dokunaklılık, bir ürperticilik var. Orada bir saat oturmadığım gün yok. O zaman kentten kızlar su almaya geliyorlar. Eskiden kral kızlarının da bizzat yaptıkları en masum, en gerekli iş. Orada öyle otururken baba erkil görüş çevremde canlanıyor. Bütün o atalar çeşme başında görüşüp evleniyorlar ve çeşmelerin, kaynakların çevresinde iyilik ruhları dolanıyor. Oh, bunu duyumsamayan bir kişi, zorlu bir yaz günü yürüyüşünün ardından bir çeşmenin serinliğinde canına can katmış olamaz. 13 Mayıs günü. Kitaplarını göndereyim mi diye soruyorsun. Canım, Tanrı aşkına, lütfen, bırak onlar uzak dursunlar benden.